Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Ocak 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Köprülü imzalı, bize lazım olan refah değil felahtır başlıklı yazıyı aktaracağız. Cahiliye karanlığı iktisadi bir sömürü düzeniydi. Düzenin merkezi Mekke, eskiden beri bilinen bir pazardı. Dönemin iki süper gücü İran'la Bizans arasındaki çekişme bu pazarı öne çıkartmış, Mekke tüccarları yürüttükleri denge siyasetiyle şehirlerinin cazibesini artırmışlardı. Kısa zamanda meyvesini veren bu siyaset, Mekke'nin önde gelenlerini Bizans ve İran despotları gibi hayat süren zenginlere dönüştürdü. İktisadi ilişkiler ağının bozulmamasına çok özen gösteren bu zenginler, konumlarını asabiyet ve kutsalın istismarıyla muhafaza çabasına girdiler. Dar manada ırkçılık diye ifade edilebilecek asabiyet, aralarında kan bağı bulunan insanlar arasındaki birlik ve dayanışma ruhuydu. Kur'an'ımızın cahiliye hamiyeti diye yerdiği bu tavır, kişinin zalim de olsa soydaşına yardım etmesi esasına dayanıyordu. Asabiyet, Mekke iktisadi sömürü düzeninde Mekkeli üst kimliğinin çıkarını savunmaktı. Mekke mensubiyeti, menfaatler söz konusu olduğunda diğer bütün bağları ikinci plana itebiliyordu. Mekkeliler aralarındaki çekişmeleri anlaşmalar ya da haram aylar gibi uygulamalarla bir tarafa bırakmayı biliyor ve ticari imtiyazlarına halel getirmiyorlardı. Cahiliye her şeyi ticarete tahvil edecek bir zihniyetin adıydı. İnsana ait her şey ticaretin konusu olabilirdi. Önemli olan buna talip olanın kimliği ve gözden çıkarmaya razı olduğu miktardı. Ticari çıkar adına her şey istismar edilebilirdi. İstismarın en başındaysa kutsalın istismarı geliyordu. Mekkeliler Allah'la aracılık yaptıklarını düşündükleri putları ticaretlerinin bir aracına dönüştürmüşlerdi. Kâbe'deki putlarla hem diğer kabileler nezdinde itibar kazanıyor hem de ticari cazibelerini artırıyorlardı. Kutsalı tahrif ve tahir ederek ya da yeni kutsallar ihdas ederek ticaret yapmak bir cahiliye siyasetiydi. Cahiliyenin iktisadi sömürüsünde şairler önemli bir role sahipti. Şair, dönemin medyası olarak menfaati karşılığında gücü elinde tutanların sözcülüğünü yapıyordu. Şair etkiliydi çünkü cahiliye insanı sözün güzeline meftundu. Dahası şairin sıradan olmadığına ve gelecekten haber aldığına inanırdı. Ragıp el-İsfahani'ye göre cahiliye sadece nefsin bilgiden yoksun olması değil, aynı zamanda bir konuda doğru olanın tersine inanma ve bir konuda yapılması gerekenin tersini yapma anlamlarına gelir. İşte şair doğru olanın tersini pırıltılı ve ışıltılı hale getiren bir vazifeliydi. Yeni tabirlerle o manipülasyon ve dezenformasyon ustasıydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti cahiliyenin iktisadi sömürü düzenine açık bir tehditti. Bunu ilk anlayanlar Mekkeli zenginler oldu. Onlar sahibiyle köle arasındaki farkı kaldıran, insanın ve kutsalın istismarına dur diyen İslam'ın aslında kendi sonlarını getireceğini gördüler. Asabiyet yerini kardeşliğe bırakacak, böylece bütün Araplar tarafından kabul edilen ve bir tür ticari markaya dönüşmüş üst kimliğin kıymeti kalmayacaktı. Neyin ve kimin mukaddes olduğunu Allah'ın tayin ve tarif etmesi insanın ve kutsalın istismarına son verecekti. Nihayet vadilerde boş boş dolaşan ve yapmadıkları şeyleri söyleyen şairin sesi kısılıp içinde hiçbir şüphe olmayan Kur'an'ın sedası yükselince asılsız haberlerle istedikleri psikolojik zemini oluşturma şansı ellerinden gidecekti. Nitekim öyle oldu. Cahiliye geçmişte kalmış bir dönem değil, insanların tercihleri doğrultusunda hortlayabilecek bir zihniyettir. Temelinde çıkar ve menfaat olan bu zihniyet, insana ait her şeyi ve özellikle de kutsalı istismar eder. İnsanın insanı sömürdüğü, adaletin geri bırakıldığı ve sadece menfaatin ölçü olduğu bir toplum cahiliyede yaşıyor demektir. bugün ekonomik çıkarların herkesi ve her şeyi zıvanasından çıkardığı dünya modern bir cahiliye yaşamaktadır. Modern cahiliye tıpkı Mekke cahiliyesi gibi aynı zihniyette mağlul, doğru olanın tersine inanma ve yapılması gerekenin tersini yapma serkeşliğidir. Her şeyi alım ve satıma konu edebilen, dahası değeri bu alım satıma göre belirleyen cahiliye, mevcut adaletsizlik ve zulmün kaynağıdır. Modern cahiliyenin temelinde de öncekinde olduğu gibi asabiyet ve istismar vardır. Modern asabiyet, belli bir gelir seviyesine erişen ve fakat Allah, peygamber ve kitabı yok sayan azgın bir azınlığın kendi içinde oluşturduğu bir statü bağlılığıdır. Ne ülke, ne soy, ne de herhangi bir değer tanıyan varlıklı üst kimliğinde buluşanlar, konumlarını muhafaza için dünyayı ateşe vermekten imtina etmezler. En üstteki %1'in bütün servetin %38'ini, en alttaki %50'nin ise bu birikimin sadece %2'sini aldığı bu azınlığın dünyasında tek önemli değer mevcut konumu ya da imtiyazı muhafazadır. Modern cahiliyenin asabiyeti bir imtiyazlılar ittifakıdır. İttifakın sürdürülebilmesi doğru, güzel ve iyinin tahrifiyle ortaya çıkacak istismara bağlıdır. Medya ve hususiyle sosyal medya bu istismarın aracılığını yapar. Dünün Mekke zenginleri çıkarları için nasıl herkesi ve her şeyi istismar etmekten çekinmemişse, bugünün azgın azınlığı da kendi iktidarının devamı için aynı yöntemleri kullanmaya devam etmektedir. Zihinlere zerk edilen modern safsatalar, sürü olarak görülen ve güdülmesi gereken kitleleri doğru olanın tersine inanma ve yapılması gerekenin tersini yapma serkeşliğine sürüklemektedir. Modern cahiliyeden kurtulmanın yolu bellidir. Böyle bir derdi olan herkes hakikatin ve necatın adresi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dizinin dibine oturmak zorundadır. Onun sadece Allah'a kulluğa ve herkesi tarağın dişleri gibi eşit görmeye çağıran daveti insanları insanlara kulluktan kurtaracak yegane sestir. Nimette de afette de dilinden düşmeyen Allah'ım esas hayat ahiret hayatıdır duası modern cahiliyenin panzehiridir. Bugünün insanı ekonomik çıkar ve menfaat virüsüyle mağluldür. Daha iyi, daha konforlu ve daha lüks yaşamak amacı insanı çürüten bir prangaya dönüşmüştür. Dünya bir zihniyet değişimine muhtaçtır. Bize lazım olan refah değil, felahtır. Refah bu dünya ile sınırlıdır. Felahsa her iki dünya saadetini içeren hakiki kurtuluştur. Ahmet İbni Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde geçen şu hadise, Peygamberimiz Efendimizin modern cahiliyeye karşı derman olacak tavrına bir misal olarak kâfidir. Said bin Eymen şöyle anlatıyor. Resulullah ashabıyla sohbet ediyordu. Fakat bir zat çıka geldi ve zengin bir adamın yanına çömeliverdi. Zengin olan adeta elbiselerini toplayıp öbüründen kaçınır gibi bir rahatsızlık sergiledi. Bu tavır Resulullah'ın yüzünün değişmesine sebep oldu ve ona şöyle çıkıştı. Ey falan, zenginliğinin ona kaçmasından mı yoksa onun fakirliğinin sana bulaşmasından mı endişelendin? Adamın zenginliğin zararı mı var ki ey Allah'ın Resulü demesi üzerine Resulullah, evet ya, zenginliğin seni ateşe çağırırken fakirliği onu cennete çağırıyor dedi. Adam bunun üzerine, peki öyleyse beni ondan ne kurtarır diye sordu. Resulullah, onun başını sıvazlayıp gönlünü alman cevabını verdi. Adamın öyleyse derhal yapayım demesine mukabil diğeri, hayır hayır, benim buna ihtiyacım yok diye söylendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kardeşin için bağışlanmasını dile ve ona dua et buyurdu. Zengin olmak suç değildir. Hatta hayır ve infakta şükrü ifa edilen zenginlik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle nimettir. Ne var ki modern cahiliyede zenginlik azgın bir azınlığın statü asabiyetine dönüşmüştür. Bu asabiyet zengini baştan çıkartıyor. O fakirin başını sıvazlayıp gönlünü almayı zül addediyor. istediğini yapabilme cüreti konumunu kaybetme korkusuyla birleşince ortaya Firavun ve Nemrut'u aratmayan çağdaş bir zalim tipi çıkıyor. Bu zalimin statüsünü devam ettirebilmesini sağlayan en önemli amil ekonomik kaygı, refah arayışı ya da kariyer endişesinin hayatın tek amacı gibi dayatılmasıdır. İnsanı bu dayatmadan kurtarmadan kalbinin ve ruhunun nefes almasını sağlamak mümkün olmayacak. Her şeyi ekonomiye icra eden istismarcı zihniyetten salim kalmanın çaresi, Hazreti Peygamber Efendimizin dünyaya bakışı ve muamelesinde saklıdır. Onun gibi yaşamaya çalışmak sadece bizim değil, çağdaş sömürgecilerin elinde inim inim inleyen insanlığın da tek kurtuluş yoludur. Ümmeti Muhammed'denim diyorsak, bir hayat tarzı olarak sünnetin mal, mülk ve varlığa karşı tutumunu anlamak, anladığımızı yaşamak ve yaşadığımızı elimiz, dilimiz, gözümüz ve işimizde göstermek zorundayız. Zengin, fakir, patron, işçi, amir, memur hepimiz hangi makam, statü ve mevkide olursak olalım nebevi hayat tarzından kendimize ait dersler çıkarmalı, yaptığımız ve işlediğimizde alemlere rahmet efendimizden ne kadar onay alacağımızın kendi kendine muhasebesini yapmalıyız. Unutmayalım ki o bize şahit, bizse onun ümmeti olarak bütün insanlığa şahit olarak gönderildik. Bu akşam ilk olarak Mehmet Köprülü imzalı bize lazım olan refah değil felahtır başlıklı yazıyı paylaştık Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2022 sayısından ve bir başka yazıyla devam edelim birlikteliğimize. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Felahın Adresi başlıklı yazıyı paylaşalım şimdi de. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde sıkça kullanılan felah kelimesi, taşıdığı olumlu manalar itibarıyla Arapçada en zengin içeriğe sahip kelimelerden biridir. Bu yönüyle olacak ki eski alimlerimiz bu kelimeyi tercüme ederken kişinin korktuklarından emin, umduklarına nail olması şeklinde açıklamayı uygun görmüşlerdir. Mütercim Asım Efendi de felahın anlamına yönelik şu izahlara yer verir. Felah kelimesi, fevz, başarı ve zafer anlamında olup, tehlikelerden kurtuluş ve selamete eriş manasınadır. Hayır ve nimetler içinde, refah ve rahatta daim ve baki olmayı ifade eder. Dünyada felaha ermek, saadete kavuşmanın vesileleri olan zenginlik, saygınlık, izzet ve her çeşit imkana erişmek demektir. Ahirette kastedilen felahsa, faniliği bulunmayan beka nimetine ermek, fakru zaruretin asla uğramayacağı bir zenginliği elde etmek, zillete düşme ihtimali olmayan bir izzete sahip olmak ve cehaletin her çeşidinin ortadan kalkıp ilim ve marifetin kemaline kavuşmaktır. Bu yazımızda felah kavramını ve felaha erdiren tüm yolları bütün yönleriyle inceleyecek değiliz. Esasen Kur'an ve sünnette kulu felaha götüren nice amellerden ve yollardan bahsedilmiştir. Bizim burada ele alacağımız konu, ümmetinin meşakkate ve zorluklara düşmesi kendisine çok ağır gelen, rahmet Peygamberi Efendimizin felaha götüren bir adres olarak beyan buyurduğu bir hadisi şerifini anlamaya çalışmak olacaktır. O şöyle buyurur. Hakk'a tam teslim olan, kendisine yetecek kadar bir rızka nail kılınan ve Allah Teala'nın ihsan ettiğine kanaatkar kıldığı kimse, gerçekten felaha ermiştir. İman, Hakk'a güvenmenin ve ona tam teslim olmanın hem kalben tasdiki ve hem de dille ilanıdır. Amellerimiz de imandaki yakin nispetinde bu muhtevayla yan yana yürür. Fiil ve davranışlarımızda ortaya çıkan fısku, fücur ve yanlışlar imandaki zafiyetten kaynaklanır. Bu yönüyle iman ve İslam kavramlarının işaret ettiği mana aynıdır. Hakk'ın varlığına, birliğine, eşsiz kudretine, ilmine, malikiyetine, rahmanlığına, alemleri besleyip büyüten, görüp gözeten rububiyetine tam olarak iman eden kimse, ona ve ondan gelen her şeye tam teslim olacaktır. İşte felaha ermenin ilk basamağı böyle bir imana dayanan teslimiyettir, Müslümanlıktır. Böylesi bir teslimiyet kişiye tam bir huzur verir. Gönlünü bu kıvamda bir imanla doldurmuş kişi, dünyevi ve uhrevi anlamda saadet ve huzurun sağlam bir temelini atmış demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, felahın sağlanabilmesi için bu temel üzerine bina edilmesi gereken iki hususa daha dikkat çekmektedir. İhtiyaçlarını görmek için başkasına muhtaç olmayacak bir rızka nail olmak ve hakkın verdiğine kanaatkar olabilmek. Helal yoldan olmak şartıyla kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede imkanlarla rızıklandırılması felahın önemli bir unsurudur. Fakat burada önemli olan bir konuda neyin ihtiyaç olduğu ya da olmadığıdır. Arzular sınırsızdır. Her arzu bir ihtiyaç olmayabilir. Bu yönüyle nefislerinin aşırı lüks düşkünlüğünün karşılanmasını isteyen kimseler felahtan nasipdar olamazlar. Her bir nimetin bir ötesi daima vardır. Önemli olan olmazsa olmaz diyebileceğimiz zaruri hususların ve olmadığı zaman kişinin zora ve meşakkate duçar olacağı ihtiyaçların karşılanabileceği bir imkana sahip olmaktır. Bu sınıra rızıkta kifayet ölçüsü diyebiliriz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin felaha götüren vesilelerden saydığı rızıkta kifayetin çerçevesi budur. Kifayet miktarı bir rızka erişemeyen kimseler, ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla başkalarının ihsanına muhtaç durumda kalacakları için içlerinde bir sıkıntı hissedeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de, Rabbimiz bütün canlıların rızkını tekeffül ettiğini beyan etmekle birlikte karada ve denizde rızkın aranmasını da emretmiştir. Yanlış bir tevekkül anlayışıyla tembellik illetine müptela olanların felaha çıkmaları elbette zor olacaktır. Ancak üzerine düşen vazifeleri yaptığı halde ihtiyaçlarını karşılayamayan kimselerin de başkalarının infak ve ihsanından istifade etmesi ayıplanacak bir durum değildir. Burada da ölçü kifayet miktarının ötesinde iffeti muhafaza edip kimsenin lütfuna göz dikmemektir. Hak Teâlâ şu imtihan dünyasında kimi kullarının rızkını bolca verirken, kimilerinin rızkını da belli bir ölçüde lütfetmektedir. Kifayet miktarının ötesinde rızka nail olanları bekleyen İki durum vardır. Şımarıp yoldan çıkmak ya da gıpta edilecek bir hale erişmek. İhtiyaç fazlasını ahiret sermayesi kılabilenler gıpta edilecek bir güzelliğe sahip olabilirken, niceleri de nefsin doymak bilmez aşırı arzularına ram olup, israf ve lüks bir hayatın içinde sefalete ya da ahiret iflasına doğru sürüklenirler. Kâfi bir rızka nailiyet, çoğu kimse için kifayet fazlası imkana sahip olmaktan daha hayırlıdır. Elbette veren el olmak mühimdir, ancak bu niyette yola çıkıp da ellerinden damla bile sızmayan bir mahrumiyete savrulmak da her zaman için ihtimal dahilindedir. Salih bir kul için helalinden elde edilmiş mal ne güzel bir nimettir. Nebevi ifadesi, varlıkla beraber kişinin salahının artması gerektiğine işaret eder. Aksi halde kifayet miktarının fazlası sahibi için fitne olabilecektir. Felahın üçüncü şartı olan kanaat ise bir gönül tokluğudur. Ele geçene şükür duyguları içinde hırsa kapılmadan, açgözlülük yapmadan bir hayat sürebilmektir. Ele geçenle getirmek değil, ele geçenle huzur bulabilmektir. Elbette daha fazlasına talip olarak gayret ehli olmak önemlidir. Ancak ele geçmeyenin hasretiyle yanıp yakılmak kişiyi felahtan uzaklaştıracaktır. Maddi rızıklarda kendinden aşağı konumda olanlara bakmak yerine hep üsttekilere göz dikmek huzursuzluk sebebidir. eldekine itimat edip tembelliğe prim vermek de bir başka hastalığa yakalanmaktır. Telaşa kapılmadan, kulluğunu unutmadan, şükür hissiyatını kaybetmeden, hırs ve hasedin kaynaklık ettiği iç yangına dönüşmeden hayatını sürdürebilenler, felahın en önemli vesilelerinden biri olan kanaat hazinesini de elde etmiş olacaklardır. Zor olan hangi şeyin bir ihtiyaç, nelerin de ihtiyaç olmadığının tespitini yapabilmektir. Muhammed Esed'in açgözlülük saplantısı diye tercüme ettiği El-Hakümut Tekasür ifadesi, esasen insandaki çokluk yarışı ve çoğaltma tutkusunun kişiyi nice hayırlardan geri bıraktığına işaret eder. Abdullah İbni Şihir radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. O El-Hakümut Tekâtür suresini okuyordu. Sureyi okuyup bitirince şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım malım deyip duruyor. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın mı var ki? Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Felahın Adresi başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2022 sayısından aktardık bu yazılarımızı. Böylelikle bu gecelikte bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim.